Ayrım 24. Kuşku Mevsimi, Esaretin Bedeli, Stephen King, sayfa 251. 1950 Mayıs'ında yöneticiler araba plakası atölyesinin damının katranlanması gerektiğine karar verdiler. Havalar daha da sıcak olmadan bu işin yapılmasını istiyorlardı. Bir hafta sürecek iş için gönüllüler istendi. 70'ten fazla adam bu işe talip oldu. Çünkü dışarıda çalışılacaktı. Mayıs'ta dışarıda çalışmak için güzel bir aydı. Bir şapkaya konulan adlardan 9 ya da 10'u çekildi. Andy ile benim adım da şapkadan çıktı. Ertesi hafta kahvaltıdan sonra önde 2, arkada 2 gardiyan da avluya gidecek. Kulelerdeki muhafızlar da dürbünleriyle bizi gözetlerken çalışacaktık. Bu sabah yürüyüşlerinde dördümüz büyük merdiveni taşıyacaktık. Bunu yayvan alçak binaya dayadıktan sonra birkaçımız merdivene sıralanacaktı. Kaynar zift dolu kovalar elden ele geçerek damdaki adamlara verilecekti. İnsan zifti üstüne dökecek olursa acıdan deliye dönerek revire koşardı. Bu iş için 6 gardiyan seçilmişti. Bunlar hapishanenin en kıdemli gardiyanlarıydı. Onlar için bu işin bir haftalık tatilden farkı yoktu. Çünkü içeride plaka atölyesinde ya da çamaşırhanede mahkumların başında bekleyip terleyecekleri yerde arkalarını damın korkuluğuna dayamış oturuyor, baharın tadını çıkararak konuşuyorlardı. Bize fazla bakmalarına bile gerek yoktu. Çünkü Güney Kulesi'ndeki muhafızlara çok yakındık. Kuledekiler isteseler oradan üstümüze tükürebilirlerdi. Damı zifleyenlerden biri bir numaraya kalkışacak olursa muhafız 4 saniye içinde 45'lik makineli kurşunlarıyla onu ikiye biçiverirdi. Onun için gardiyanlar oturmuş dinleniyorlardı. Yanlarında buza konulmuş 12 kutu bira bulunsaydı keyiflerine diyecek olmayacaktı doğrusu. Gardiyanlardan biri Byron Hadley'di. Kendisi daha ben Shawshank'e gelmeden burada çalışmaya başlamıştı. Son iki hapishane müdürünün burada geçirdikleri yılların toplamından daha uzun süredir çalışıyordu. 1950'de hapishane müdürü George Donahue adında suratsız bir Yankee'ydi. Onu buraya atayanlar dışında kendisinden hoşlanan kimse yoktu. Onun sadece 3 şeyle ilgilendiğini duymuştum. Yazdığı kitap için bilgi topluyordu. O yıl hangi beyzbol takımının şampiyon olacağını merak ediyordu. Maine eyaletinde idam cezasının kabul edilmesi için uğraşıyordu. George Donahue ölüm cezasını tam anlamıyla istiyordu. Kendisi 1953'te hapishane garajında özel otoları ucuza onartıp para kazandığı ortaya çıkınca kovuldu. Kazancı da gardiyanlardan Byron Hadley ile Greg Stamos'la bölüşmüştü. Hadley ve Stamos bu işte eski oldukları ve kendilerini kollamasını bildikleri için paçayı kurtardılar. Fakat Donahue yürüdü. Onun gitmesine kimse üzülmedi. Fakat onun yerine Greg Stamos'un geçmesi de kimseyi sevindirmedi. Greg Stamos buz bakışlı kahverengi gözleri olan kısa boylu sıska bir adamdı. Sanki tuvalete gitmesi gerekiyordu oraya yetişemeyeceğinden korkuyormuş gibi bir ifade vardı yüzünde. Dudakları hafif bir gülüşle büzülüyordu. Stamos'un müdür olarak kaldığı dönemde Shawshank'te işkence sayılacak türden sertlikler oldu. Elimde kanıt yok ama en az 6 mahkumun gece hapishaneden alınarak doğuda kalan ormana gömüldüklerini biliyordum. Stamos'la Byron Hadley iyi arkadaştılar. Oysa George Donahue sadece göstermelik bir müdürdü. Yönetim Stamos ve onu etkileyen Hadley'in elindeydi. Hadley de kızıl saçları seyrelmeye başlamış iri yarı bir adamdı. Yüzü güneşten hemen yanıp soyulurdu. Bağıra bağıra konuşur ve bir mahkum yeterince hızlı hareket etmezse elindeki sopayı onun kafasına indiriverirdi. Damı ziflediğimiz üçüncü günde de oturmuş Mert Entwistle adındaki gardiyanla konuşuyordu. Hadley bir müjde almıştı ve o yüzden söyleniyordu. Hiçbir şey için şükretmeyen, kimseye iyi bir söz söylemeyen, dünyanın kendi aleyhinde olduğuna inanan bir adamdı. Dünya onun en güzel yıllarını elinden almıştı ve kalan yıllarını da çalmak için hazır bekliyordu. Bu adam sıcak Mayıs güneşinde arkasına yaslanmış rahat rahat oturuyor, 3 metre ötede mahkumlar kanter içinde çalışır, zift tenekeleriyle ellerini yakarlarken o hala talihsizliğinden dolayı yakınıyordu. Oysa damı zifleyen ve canı çıkan mahkumlar her gün içeride çok daha fazla çalıştıkları için hallerine şükrediyorlardı. İnsanın hayat görüşünü açıklayan eski soruyu bilirsiniz. Buna vereceğiniz yanıt düşüncenizi belirler. Byron Hadley için cevap daima şişenin yarısı boş olacaktı. Ona bir bardak buz gibi elma şarabı verecek olsanız bunun sirke olduğunu düşünecekti. Karısının kendisine sadık kaldığını söylemeye kalkışsanız bunun nedeninin kadının çirkinliği olduğunu ileri sürecekti. İşte bu adam orada oturmuş, Mert Entwistle'la hepimizin duyacağı kadar yüksek sesle konuşuyordu. Geniş aldı güneşten kızarmaya başlamıştı bir de. Bir elini damı çevreleyen korkuluğa dayamıştı. Diğeri de 38'liğinin kabzasındaydı. Hikayeyi biz de Mert'le birlikte dinledik. Hadley'in ağabeyi 14 yıl önce Texas'a gitmiş ve aile bir daha o namussuzdan haber alamamıştı. Onun öldüğünü düşünüp sevinmişlerdi. Bir hafta önce bir avukat Austin'den telefon etmişti. Anlaşılan Hadley'in ağabeyi 4 ay önce zengin bir adam olarak ölmüştü. Plaka atölyesinin damında oturan gardiyan kaba bir tavırla ''Bazı namussuzlar ne de tarihli oluyorlar.'' diye omurdandı. Meğer petrol işindeymiş. 1 milyon dolara yakın para bırakmış geride. Hayır, milyon Hadley'e kalmamıştı. Öyle olsaydı kısa bir süre için mutluluğu tadardı. Ağabeyi Maine'de yaşayan akrabalarının her birine 35'er bin dolar bırakmıştı. Bu aslında insanın at yarışlarında sıradan bir ata oynayıp büyük para kazanmasına benziyordu. Fakat Byron Hadley için şişenin yarısı daima boştu. Sabahın büyük bölümünü Mert'e dert yanarak geçirdi. Tanrı'nın belası hükümet bu paranın çoğunu vergi diye alacaktır. Geriye biraz para kalacak. Bununla bir araba alabilirim. O zaman ne olacak? Bu kez Tanrı'nın belası araba için vergi ödeyeceğim. Üstelik arabanın bakımı onarımı da var. Tanrı'nın belası çocuklarım da arabanın üstünü açıp onları gezmeye götürmem için tutturacaklar. Mert de bu sözü tamamladı. Yaşları büyükse arabayı kullanmaya da kalkacaklardır. İhtiyar Mert Entwistle kime yağ basması gerektiğini iyi biliyordu. O da hepimiz gibi durumun farkındaydı. Fakat yaltaklanması gerektiği için para için bu kadar üzülme ahbap diyemiyordu. Boş ver Byron, parayı ben alayım. Dostlar böyle zamanlarda belli olurlar, seni bu dertten kurtarırım. Byron titredi, tamam, arabayı kullanmaya kalkacaklar. Yıl sonunda ne olacak? Eğer vergini yanlış hesaplamışsan bu kez cebinden de vermek zorunda kalacaksın. Ya da o Yahudi tefecilerden birinden borç alacaksın. Maliyenin elinden kurtulamazsın. Onlar hesabına bakarlar ve daima daha fazlasını isterler. Kim samamcayla başa çıkabilir Tanrım? Adam susup somurttu. 35 bin dolar miras yemesinin ne kadar kötü olduğunu düşünüyordu. 4 metre kadar ötede büyük özel fırçayla zifti süren Andy Dufresne birden doğruldu. Fırçayı kaba atarak Mert ve Hadley'in oturdukları yere yaklaştı. Hepimiz kasılıp kaldık. Gardiyanlardan Tim Youngblood'ın elini tabancasına attığını gördüm. Kuledeki muhafızlardan biri arkadaşının koluna vurdu ve ikisi de dönerek durumu izlemeye başladılar. Bir an Andy'yi kurşunlayacaklarını, kafasına bir şey vuracaklarını, öldüreceklerini sandım. Sonra Andy alçak bir sesle Hadley'e, ''Karınıza güvenir misiniz?'' diye sordu. Hadley ona baka kaldı, yüzü büsbütün kızarmıştı ve bunun iyiye işaret olmadığını biliyordu. 3 saniye sonra copunu çıkarıp ucuyla Andy'nin göğsündeki sinir düğümüne vuracaktı. Buraya hızla vurulursa insan ölürdü. Darbe çok sert olmazsa insan ölmez ama o ara felce uğrar ve tasarladığı her şeyi de unuturdu. Hadley homurdandı. Oğlum, gidip fırçanı eline alman için sana sadece bir fırsat veriyorum. Yoksa bu damdan tepe üstü ineceksin. Andy sakin sakin duruyordu. Gözleri buz gibiydi. Gardiyanın sözlerini duymamışa benziyordu. Ona bu dersi vermeyi unuttuğum için üzülüyorum. Durumu anlatmamıştım. Bir mahkum aralarında konuşan gardiyanların lafına karışamazdı. Ancak kendisine bir şey sorulursa konuşur, sonra sesini keserdi. Hapishanede siyah, beyaz, sarı ve kızıl derili insanlar arasında hiç fark yoktu. Hapishanede bütün adamlar pis zenci sayılırdı. Hadley ve Greg Stamos gibi gardiyanların elinden sağ kurtulmak isteyen mahkumların da bu fikre alışmaları gerekirdi. Bu adamlar canları istediğinde birkaç mahkumu öldürmekten hiç çekinmezlerdi. İnsan bir eyalet hapishanesine düşüp nerede olduğunu unutursa yandı demektir. Ben burada gözlerini, el ve ayak parmaklarını kaybeden adamlar tanımıştım. Penisinin sadece ucunu kaybettiği için kendini talihli sayan bir mahkum biliyordum. Andy'ye çok geç kaldığını söylemek istiyordum. Gidip fırçasını alsa bile o gece iri yarı biri kendisini duşta bekleyecek ve iki bacağını kıracaktı. Andy'yi betonun üstünde acıyla kıvranır halde bırakacaktı. İnsan böyle iri yarı bir serseriyi bir paket sigara ya da üç adet ciklete satın alabilirdi. Andy'ye işi daha da kötü hale sokmamasını söylemek istiyordum. Ama bunun yerine sanki bir şey olmamış gibi dama zift sürmeye devam ettim. Herkes gibi ben de önce kendi kellemi korumak zorundaydım. Zaten Hadley kafamı kırmak için fırsat kolluyordu. Andy belki yanlış anlattım diye devam etti. Karınıza güvenip güvenmemeniz önemli değil, sorun karınızın size kalleşlik edip etmeyeceği. Hadley kalktı, Mert kalktı, Youngblood kalktı. Hadley'in yüzü kıpkırmızıydı. Senin tek sorunun da kaç kemiğinin kırılmadığını anlamaya çalışmak olacak. Bunları revirde sayarsın artık. Gel Mert, bu serseriyi yandan aşağıya atacağız. Tim Youngblood tabancasını çekti. Bizler deli gibi damı zifliyorduk. Bunu yapacakları belliydi. Hadley ve Mert bizim Andy'yi damdan aşağı atacaklardı. 81.433 numaralı mahkum Dufresne'nin boş kovalarla inerken merdivenden düştüğü söylenecekti. Fakat Andy aynı sakin sesle konuşmasını sürdürdü. Bay Hadley, karınız sizin sözünüzden dışarıya çıkmıyorsa miras kalan paranın bir meteliğini bile vergi olarak vermenize gerek kalmaz. Bay Byron Hadley, sonuç şu, bütün para size kalır. Sam amca da bir şey alamaz. Mert onu kenara doğru sürüklemek istedi. Hadley öylece duruyordu. Andy bir an ikisinin arasında çekiştirilen ip gibi gerildi. Sonra Hadley bağırdı. Bir saniye Mert, ne demek istiyorsun oğlum? Andy, karınız her dediğinizi yapıyorsa parayı ona verebilirsiniz diye cevap verdi. Doğru dürüst konuş oğlum, yoksa aşağıya gideceksin. Andy, vergi yasalarına göre dedi, eşinize ömrünüzde bir kez para armağan edebilirsiniz. Bu paranın 60.000 doları geçmemesi gerekir. Hadley kafasına bir sopa yemiş gibi Andy'ye sersem sersem bakıyordu şimdi.
Yani vergi yok mu?
Vergi yok. Maliye o paranın meteliğine bile dokunamaz.
Böyle bir şeyi sen nasıl bilebilirsin?
Tim Youngblood bir zamanlar bankacıydı o Byron diye açıkladı herhalde. Hadley ona bakmadan gürledi. Kes sesin ulan alabalık. Tim Youngblood kızararak sustu. Bazı gardiyanlar kalın dudakları ve patlak gözleri yüzünden ona alabalık diyorlardı. Hadley hala Andy'ye bakıyordu.
Karısını vuran zeki bankacı sensin demek. Neden senin gibi zeki bir bankacıya güveneyim? Sonunda buraya gelip senin yanında taş kırmak için mi? Bu hoşuna giderdi değil mi?
Andy sakin sakin karşılık verdi. Vergi kaçakçılığı yüzünden hüküm giyerseniz Shawshank'e gelmez, federal hapishaneye gidersiniz. Fakat bu olmayacak. Eşe para armağanı insanın parasını kaçırmasını sağlayan ve yasalara uyan bir şeydir. Düzinelerle, yok yüzlerce müşterim için bunu ayarladım. Ailelerine bırakacak küçük işi olanlar, ömürlerinde bir kez miras yiyenler ya da toplu para alanlar için çok uygundur. Yani sizin için de öyle.
Hadley söylendi. Yalan söylüyorsun.
Ama halinden kendi sözlerine inanmadığı da belliydi. Yüzünde bambaşka bir ifade belirmişti. Bu ifade uzun çirkin suratını değiştiriyordu. Bu ifade Byron Hadley'in yüzünde adeta müstehcen sayılabilirdi. Gördüğüm, yüzünde gördüğüm sadece umuttu. Hayır, yalan söylemiyorum. Hem benim sözüme inanmanız için de neden yok, bir avukat tutun.
Hadley olanca sesiyle o namussuz soyguncu aydutlar diye bağırdı.
Andy omuz silkti. O zaman vergi dairesine gidin. Onlar size aynı şeyi bedava söyleyeceklerdir. Aslında bunu size söylememe gerek de yoktu. Bir soruştursaydınız durumu hemen öğrenirdiniz.
Namussuz serseri, karısını öldüren zeki bir bankacının bana yol göstermesini istemiyorum.
Vergi konusunda uzman olan bir avukata ya da bankacıya giderek armağan işini ayarlamalarını sağlayabilirsiniz. Ama bu iş için para vermeniz gerekecektir.
Andy bir an durdu. Ya da ilgilenirseniz ben bunu hemen hemen bedavaya yapabilirim. Ücretim birlikte çalıştığım arkadaşlarımın her birine vereceğiniz 3 kutu biradır.
Birlikte çalıştığı arkadaşları. Mert hırıltılı bir sesle güldü, sonra bacağına vurdu.
Mert böyle neşelenince hep bacağına vururdu. Onun henüz morfinin bilinmediği bir yerde bağırsak kanserinden ölmüş olduğunu umarım.
Birlikte çalıştığı arkadaşları. Ne hoş değil mi?
Senin hiç.
Hadley kes sesini diye hırlayınca Mert sustu. Hadley yine Andy'ye baktı. Ne söylüyordun?
Birlikte çalıştığım arkadaşlarımın her birine 3 kutu bira. Bence bu akla yakın bir istek. Bir erkek baharda açık havada çalışırken biraz bira içerse kendini daha canlı hisseder. Bu sadece benim fikrim tabii. Böylece onların şükranını da kazanırsınız.
Daha sonra o gün damda olan Renny Martin, Logan St. Pierre, Paul Ponsent ve diğerleriyle konuştum. Hepimiz o anda aynı şeyi görmüş, aynı şeyi hissetmiştik. Birden emirleri Andy vermeye başlamıştı. Kalçasında tabancası, elinde copu olan Hadley'di. Hem arkadaşı Greg Stamos ve hapishane yönetimi de onun arkasındaydı. Fakat o gün altın ışınlı güneşte bunların hiçbirinin önemi yoktu. Bundan çok yıllar önce mahkum nakil aracı benimle 4 mahkumu buraya getirdiğinde ilk avluya çıktığımdan beri kalbimin böyle deli gibi çarptığını bilmiyordu.
Andy sakin, berrak, soluk gözlerle Hadley'e bakıyordu. Sorun sadece 35 bin dolar değildi, hepimiz bunu biliyorduk. Daha sonra bu olayı çok düşündüm ve durumu anladım. İki erkek karşı karşıya gelmişti. Andy tıpkı bilek güreşi yapan 2 kişiden güçlüsünün zayıfın kolunu masaya yapıştırması gibi Hadley'i zorlamıştı. Hadley'in o anda Mert'e işaret edip Andy'yi aşağıya atmaması için bir neden yoktu. Bunu yapar ve Andy'nin önerisini de uygulayabilirdi. Evet, hiç neden yoktu ama Hadley bunu yapmadı.
Hadley, canım isterse hepinize birkaç kutu bira verebilirim dedi. Çalışırken bira çok lezzetli gelir.
Namussuz lütuf yaparmış gibi konuşmayı da başarmıştı. Andy mırıldandı. Size vergi dairesine de açıklamaya gerek duymayacağı bir şey söyleyeceğim. Kırpmadığı gözlerini Hadley'e dikmişti. Karınıza güveniyorsanız bu parayı armağan edin. Fakat karınızın sizi kandırma olasılığı varsa, küçük bir olasılık bile varsa bunu yapmayın. O zaman başka bir yol deneriz.
Hadley sert sert, beni kandırmak mı diye söylendi. Beni kandırmak mı? Bay becerikli bankacı, karım bir vagon dolusu müsil alsa ben izin vermedikçe yellenemez bile.
Mert, Youngblood ve diğer gardiyanlar görev yapar gibi güldüler. Andy'nin yüzündeki ifade değişmedi.
Gerekli belgelerin adlarını yazacağım. Bunları postaneden alabilirsiniz. Ben imzalayacağınız belgeleri doldururum.
Bu sözler Hadley'in kendisini çok önemli biri gibi görmesine ve birden göğsünün kabarmasına neden oldu. Sonra bizlere dönerek haykırdı.
Siz serseriler neden öyle bakıyorsunuz? Hadi popolarınızı kımıldatın, kahrolasacılar, kımıldayın.
Sonra Andy'ye döndü.
Sen benimle gel ateş parçası, beni iyi dinle. Eğer bana numara yapıyorsan bu hafta çıkmadan C koğuşunda kopan kafanı kovalarsın.
Andy alçak sesle evet anlıyorum diye karşılık verdi.
Gerçekten de anlıyordu. Sonuca bakınca onun benden ve diğerlerinden çok daha fazlasını anladığını gördük.
İşte bu yüzden plaka atölyesinin damını zifleyen biz mahkumlar işin bitmesine bir gün kala bahar sabahı 10'da sıraya dizilip oturduk ve kutulardaki biralarımızı içtik. Üstelik bunu Shawshank Eyalet Hapishanesi'nin en sert gardiyanı ikram etmişti. Bira ılıktı ama ömrümde bu kadar lezzetli bir şey daha içtiğimi hatırlamıyordum. Oturup güneş sırtlarımızı ısıtırken biralarımızı içtik. Karşısında insan değil bira içen goriller varmış gibi bizi yarı alayla, yarı aşağı görerek süzen Hadley bile o anda duyduğumuz zevki gölgeleyemedi. Bu bira molası 20 dakika sürdü. O 20 dakika boyunca kendimizi özgür insanlar gibi hissettik. Sanki kendi evlerimizin damını zifliyor ve biramızı içiyorduk. Sadece Andy içmedi. Onun içki konusundaki tutumunu size anlatmıştım. Gidip gölgede çömeldi ve bizi seyrederek hafifçe gülümsedi. Onun böyle duruşunu anımsayan pek çok kimse olması şaşılacak şey doğrusu. Andy Dufresne, Byron Hadley'in karşısına geçip durduğu zaman damda meğer ne kadar çok mahkum varmış. Ben sadece 9-10 kişi olduğumuzu sanıyordum. Fakat 1955'te duyduklarınıza inanabilirseniz damda en az 200 kişi olduğumuzu anladım. Onun için size bir insandan mı, bir efsaneden mi söz ettiğimi soracak olursanız cevabın ikisi arasında olduğunu söyleyebilirim. Sadece Andy Dufresne'in bana da hapishanede gördüğü insanlara da benzemediğini biliyorum. O arka tarafına $500 sokarak buraya gelmişti. Ancak hapishaneye başka bir şey daha getirmişti. Kendi değerini bilerek gelmişti. Belki de sonunda kendisinin kazanacağını bilerek gelmişti. Ya da bu tanrının belası gri taş duvarlar arasında bile bizde olmayan bir özgürlüğe sahipti. Onda için için yanan bir ışık vardı sanki. Onun bu ışığı bir kez kaybettiğini gördüm. Bu da hikayenin bir bölümü tabii. 24. Ayrımın sonu. Sayfa 260.